Ayrım 30, 3. Şempanze Jared Diamond, sayfa 267. Bölümün başında Archbold'un büyük vadiye girişinin sadece Daniler için değil, tüm insanlık tarihi için bir dönüm noktası olduğunu söylemiştim. Görece yalıtılmış vaziyette yaşayan tüm insan gruplarının yanında günümüzde ilk teması bekleyen sadece birkaç grup kalmasına sebep olan farklılık nedir? Yalıtılmışlığın uzun zaman önce sona erdiği bölgeler ile modern zamanlara dek varlığını sürdürdüğü bölgeler arasında karşılaştırma yaparak cevabı tahmin edebiliriz. Tarihi temasları takip eden hızlı değişimler üzerinde de çalışabiliriz. Bu karşılaştırmalar uzaktaki insanlarla temasın, yalıtılmanın gerçekleştiği bin yıl süresince ortaya çıkan kültürel farklılıkları zamanla ortadan kaldırdığını ortaya koymaktadır. Açık bir örnek olarak sanatsal farklılıkları ele alalım. Heykel, müzik ve dans biçimleri Yeni Gine'de köyden köye oldukça büyük farklılık göstermekteydi. Sepik Nehri ve Asmat Bataklıkları civarındaki köylüler şimdi kaliteleri nedeniyle dünyaca meşhur olan oymaları ürettiler. Fakat Yeni Gine köylüleri artan biçimde sanatsal geleneklerini terk etmeye zorlanmış ya da ayartılmıştır. 1965'te Bomai'de 578 kişiden oluşan yalıtılmış bir kabileyi ziyaret ettiğimde oradaki tek depoyu kontrol eden misyonerler ürettikleri tüm sanat yapıtlarını yakmak üzere insanların akıllarını çelmişti. Yüzlerce yıl süren eşsiz kültürel gelişim misyonerlerin kafir kalıntıları diye tabir ettikleri bir sabah yok edilmişti. 1964'te Yeni Gine'nin uzak köylerine ilk ziyaretimde kütükten davulların sesini ve geleneksel şarkıları duymuştum. 1980'lerdeki ziyaretimde gitar, rock müzik ve pille çalışan kaset çalarları duydum. New York Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki asmat oymalarını görenler ya da nefes kesen bir hızla karşılıklı düet yapan küçük davullarını duyanlar temas sonrası sanatın yok oluşuna ilişkin büyük dramı anlayabilirler. Dillerde de toptan bir yok oluş söz konusudur. Örneğin Avrupa'da bugün çoğu tek bir dil ailesine ait olan Hint-Avrupa dilleri yaklaşık 50 dil konuşulmaktadır. Oysa Avrupa'nın fiziksel alanının onda birinden küçük ve Avrupa nüfusunun yüzde birinden az bir nüfusa sahip olan Yeni Gine'de çoğu Yeni Gine ya da başka yerdeki bilinen dillerle ilişkisi olmayan yaklaşık 1000 dil mevcut. Ortalama bir Yeni Gine dili birkaç kilometre çapındaki bölgede yaşayan birkaç bin insan tarafından konuşulur. Okapa'dan Yeni Gine'nin yüksek bölgelerinin doğusundaki Karimui'ya 96 kilometrelik yolculuğun boyunca Fore diliyle başlayıp Fince gibi son takılara sahip Tudavhe diliyle son bulan Çince'deki gibi alternatif seslere ve burundan çıkan ünlü harflere sahip 6 dile tanık olmuştum. Yeni Gine dil bilimcilere tarımın yükselişinin birkaç gruba geniş topraklar boyunca dillerini genişletip yayma olanağı sunana kadar kendi dilini konuşan yalıtık kabilelerden oluşan bir dünyanın nasıl olduğunu gösterir. Hint-Avrupa dillerinin yayılışının başlangıcı yalnızca 6000 yıl kadar önceydi ve bu Bask dili hariç önceki tüm Batı Avrupa dillerinin ortadan kalkmasına yol açmıştır. Bantu dilinin son birkaç bin yıldaki genişlemesi, aşağı Sahara ve tropikal Afrika'daki diğer pek çok dili, Avustronezyan genişlemenin Endonezya ve Filipinler'de yaptığı biçimde ortadan kaldırdı. Yalnızca yeni dünyada yüzlerce Amerikan yerli dili geçtiğimiz yüzyılda yok oldu. Dillerin yok olması daha az dil insanlar arasında daha kolay iletişim anlamına geleceğinden iyi bir şey değil midir? Belki de öyle ama başka açılardan bakıldığında bu kötü bir şey. Diller nedenselliği, duyguları kişisel sorumluluğu ifade ederken ve bunun sonucunda düşüncelerimizi şekillendirirken yapısal ve sözcük içeriği bakımından farklılık gösteriyor. Tek amaçlı en iyi dil diye bir şey yoktur. Aslında farklı diller farklı amaçlara daha uygun düşebilir. Örneğin Platon ve Aristoteles'in Yunanca, Kant'ın Almanca yazması bir rastlantı değildir. Bu iki dilin dil bilgisel öğeleri ve birleşik kelimeler oluşturmada sunduğu kolaylıklar belki de bu dillerin Batı felsefesinde rakipsiz olmasını sağlamıştır. Bir diğer örnek Latince çalışan herkese tanıdık gelecek olan bükümlü dillerin, yani sözcük sonunun cümlenin yapısını ele vermeye yeterli olduğu dilleri sözcük sırasındaki değişimler aracılığıyla ince ayrıntıları vurgulayabilmesidir. Ve bu İngilizce'de mümkün değildir. İngilizce'deki söz dizimi cümle yapısına ilişkin temel ipucu olarak iş görmek zorunda olduğundan ciddi ölçüde sınırlanmıştır. Eğer İngilizce dünya dili olursa bu onun yalnızca diploması için en uygun dil olmasından kaynaklanmayacaktır. Yeni Gine'deki kültürel uygulamaların çeşitliliği, çağdaş dünyada oraya eşdeğer bölgelerdeki uygulamaları da gölgede bırakmaktadır. Çünkü yalıtılmış durumdaki kabileler diğerlerinin tamamen uygulanamaz bulduğu sosyal deneyimleri sonuna dek yaşayabilirler. Kendine zarar vermenin ve yamyamlığın biçimleri kabileden kabileye değişiklik gösterir. İlk temasın sağlandığı zaman bazı kabileler çıplakken bazıları cinsel organlarını gizleyerek cinsel anlamda uç bir ahlakçılık sergilemişlerdi. Büyük vadideki danileri de kapsayan bazıları testis ve penislerini çeşitli malzemelerle birlikte hala açıkça sergilemektedir. Çocuk yetiştirme sırasındaki uygulamalar aşırı serbestlikten, fore bebeklerinin sıcak nesneleri tutma ve kendilerini yakma özgürlüğü, bir baham çocuğunun yanlış bir davranışı sonucu yakıcı ısırgan otuyla yüzünün ovalanmasına ve aşırı baskıdan ku çocuklarının kendilerini öldürmesine varıncaya dek çeşitlilik gösteriyor. Barua erkekleri eşleri kızları ve oğullarıyla ayrı, küçük heteroseksüel evlerinde yaşarken, genç erkeklerle birlikte büyük, komünel, homoseksüel evlerde de yaşayarak kurumsallaşmış bir biseksüelliği sürdürürler. Tudaveler ise kadınların çocukların evlenmemiş kızların ve domuzların alt katta, erkeklerin ve evlenmemiş genç erkeklerin üst katta yaşadığı ve birbirinden ayrı merdivenlerle çıkılan iki katlı evlerde yaşamaktadırlar. Kültürel çeşitliliğin azalması yalnızca kendine zarar verme ve çocuk intiharının sonu anlamına gelseydi üzülmezdik. Fakat bugün kültürel uygulamaları egemen olan toplumlar yalnızca ekonomik askeri başarıları nedeniyle seçilmiştir. Bu nitelikler mutluluğu ve insanın uzun süre hayatta kalmasını garanti etmez. Tüketicilik ve çevre sömürüsü şimdilik bize iyi hizmet ediyor. Fakat bunlar gelecek için kötüye işaret. Amerikan toplumunun yaşlılara davranış biçimi, ergenlerin yaşadığı karmaşa, psikotrop ilaçların kullanımı ve kitlesel eşitsizlik gibi özellikleri çoktan felaket düzeyinde. Bu sorunların her birine Yeni Gine toplumunun bulduğu çok daha iyi çözümler var ya da ilk temastan önce vardı. İnsan toplumunun alternatif modelleri ne yazık ki hızlı bir şekilde yok olmaktadır ve insanların yalıtılmış haldeki yeni modelleri deneyebileceği zaman artık geride kalmıştır. Archbold grubunun 1938'in o Ağustos gününde rastladığı kadar büyük iletişim kurulmamış bir popülasyon kesinlikle kalmamıştır. 1979'da Yeni Gine'deki Ruffer Nehri'nde çalıştığım zaman yakınımdaki misyonerler 5 günlük uzaklıkta iletişime geçilmemiş bir grup olduğunu bildiren 500 kişilik bir göçebe topluluğu bulmuşlardı. Peru ve Brezilya'nın uzak kısımlarında da küçük gruplar bulunmuştur. Fakat 20. yüzyılın son 10 yılında ilk temasın sonuncusunu ve insanların son ayrı kalmış toplum deneyinin sona ermesini bekleyebiliriz. İlk temasın sonuncusu çoğu televizyon ve seyahat sayesinde hayatta kalmayı sürdüren kültürel çeşitliliğin sonu anlamına gelmeyecektir. Ama şiddetli bir azalmaya işaret edecektir. Bu kayıp yukarıda açıklamış olduğum nedenler yüzünden yas tutmaya değer niteliktedir. Yabancı düşmanlığı, türümüzün yok oluşunu beraberinde getiren karşılıklı öldürmeler sınırlı olduğu zaman belki hoşgörüyle karşılanabilirdi. Nükleer silahların soykırım eğilimlerimizle merhametsizce birleşerek 20. yüzyılın ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz soykırım rekorlarını nasıl kırabileceğini düşünürken, hızlanan kültürel homojenleşmenin umut verici olarak tanımlayabileceğim başlıca zemin olduğunu fark ediyoruz. Kültürel çeşitliliğin kaybı hayatta kalmamızın bedeli olabilir. Bölüm 14. Rastlantısal Fatihler. günlük yaşantımızın bazı belirgin özellikleri bilim insanları için en zorlu soruları ortaya koymaktadır. Amerika ya da Avustralya'daki çoğu yerde etrafınıza baktığınızda göreceğiniz insanların çoğu Avrupa kökenli olacaktır. 500 yıl önce aynı yerlerde Birleşik Devletler'deki istisnasız herkes Amerikan yerlisi, Avustralya'dakiler ise Avustralya yerlisiydi, yani aborijindi. Amerikan ya da Avustralya yerlilerinin Avrupa'nın orijinal popülasyonunun yerini almasındansa Avrupalıların gelip Kuzey Amerika ve Avustralya'nın yerli popülasyonunun yerini almasının nedeni nedir? Bu soru şöyle de sorulabilir. Teknolojik ve politik gelişimin eski hızı neden Avrasya'da en fazlayken Amerika'da ve Sahara'nın güneyindeki Afrika'da daha yavaş ve Avustralya'da ise en yavaştı? Örneğin 1492'de Avrasya popülasyonunun büyük kısmı demir aletler kullanmış, yazmış, tarımla uğraşmış, açık denizlerde yol alan gemilere sahip büyük merkezi devletler oluşturmuştu ve endüstrileşmenin eşiğindeydi. Amerika'da tarım mevcuttu. Yalnızca birkaç büyük merkezi devlet vardı. Sadece bir bölgede yazı kullanılıyordu. Açık denizlere gidebilen gemiler ve demir aletler yoktu. Teknolojik ve politik bakımdan Avrasya'nın binlerce yıl gerisindeydi. Avustralya'da tarım, yazı, devlet ve gemiler yoktu. Hala ilk temas öncesi durumdaydı. Ve Avrasya'da 10 bin yıl önce yapılan aletlerle karşılaştırılabilecek taş aletler kullanmaktaydı. Avrupalıların diğer kıtalara yayılmasına olanak sağlayan şey, hayvan popülasyonları arasındaki rekabetin sonucunu belirleyen biyolojik farklılıklar değil, bu teknolojik ve politik farklılıklardı. 19. yüzyılda yaşayan Avrupalıların bu tür sorular için basit ve ırkçı yanıtları vardı. Kültürel üstünlüklerini daha zeki olmaları nedeniyle edindikleri ve bu nedenle aşağı insanları fethedip yerinden etmenin ya da öldürmenin açıkça kaderleri olduğu sonucuna varmışlardı. Fakat bu cevapla ilgili sorun cevabın yalnızca mide bulandırıcı ve küstahça olması değil, aynı zamanda yanlış da olmasıydı. Oldukça açık ki insanlar yetişme şartlarına bağlı olarak edindikleri bilgilerde büyük ölçüde farklılık göstermektedirler. Pek çok girişim yapılmasına karşın insanlar arasında zihinsel yeteneklerin genetik farklılıklardan kaynaklandığına ilişkin ikna edici bir kanıt bulunamamıştır. Irkçı açıklamaların bu mirası nedeniyle uygarlık düzeyindeki farklılıklar konusu hala ırkçılık kokmaktadır. Fakat konunun düzgün bir şekilde açıklanmaya ihtiyaç duyduğuna ilişkin bariz nedenler mevcuttur. Bu teknolojik farklılıklar geçtiğimiz 500 yılda büyük dramlara neden olmuştur ve kolonicilik ve fetihçiliğin mirası bugün dünyamızı hala güçlü bir şekilde şekillendirmektedir. İkna edici bir alternatif çözüm bulana kadar kafatasçı genetik teorilere ilişkin kuşkular kolay kolay dağılmayacaktır. Bu bölümde uygarlık düzeyindeki kıtasal farklılıkların insan genetiğinden değil, coğrafyanın kültürel özgünlüklere etkisinden kaynaklandığını ileri süreceğim. Kıtalar uygarlığın dayandığı, özellikle evcilleştirmeye uygun vahşi hayvan ve bitki türlerinin oluşturduğu kaynaklar bakımından farklılık göstermektedir. Kıtalar evcilleştirilmiş türlerin bir yerden bir yere yayılma kolaylığı bakımından da farklılık göstermektedir. Amerikalı ve Avrupalılar bugün bile İran Körfezi ya da Panama'daki Isthmus gibi uzak yerlerin coğrafi özelliklerinin yaşamlarımızı nasıl etkilediğini acıyla fark etmektedirler. Fakat coğrafya ve biyocoğrafya yüz binlerce yıldır insanların yaşamlarını çok daha ciddi biçimde biçimlendirmektedir. Peki neden bitki ve hayvan türlerini vurguladım? Biyolog J.B.S. Haldane'in dikkat çektiği gibi uygarlık yalnızca insanların değil, bitkiler ve hayvanların da üzerine kuruludur. Tarım ve çobanlık 10. bölümde bahsi geçen zararları getirmiş olsa da kilometre kare toprak alanda yetişen yabani yiyeceklerin besleyebileceğinden çok daha fazla insanı beslemeyi mümkün kılmıştır. Bazı bireyler tarafından üretilen depolanabilir yiyecek fazlası, diğer bireylerin kendilerini metalurji, imalat, yazı ve profesyonel orduya tam zamanlı olarak adamasına olanak vermiştir. Evcilleştirilen hayvanlar insanları beslemek üzere sadece et ve süt değil, aynı zamanda yün, giyimde kullanılan post ve insanlarla malları taşımak için güç de sağlamıştır. Hayvanlar ayrıca pullukları ve arabaları çekmek için de güç sağlamış ve böylece daha önce insanın kas gücüyle yapılan tarımın üretkenliğini büyük ölçüde arttırmıştır. Sonuç olarak hala avcı toplayıcı olduğumuz M.Ö. 10.000 civarında dünyadaki insan popülasyonu 10 milyon kadarken bugün 6 milyar civarındadır. Merkezi devletlerin ortaya çıkması için yoğun popülasyon bir gerekliliktir. Bu popülasyonlar aynı zamanda maruz kalan popülasyonların direnç evrimleştirmesine fakat diğerlerinin bunu yapamamasına neden olan bulaşıcı hastalıkların evrimini de teşvik etmiştir. Tüm bu etkenler kimin kimi fethedeceğini ve kolonileştireceğini belirlemektedir. Avrupalıların Amerika ve Avustralya'yı fethi onların daha iyi genlere sahip olmasından değil, fakat daha kötü mikroplara, özellikle çiçek, daha gelişmiş teknolojiye, bu teknoloji silahlar ve gemileri kapsamaktadır, sahip olmasına ve yazı aracılığıyla bilgiyi saklayabilmesi nedeniyleydi. Tüm bunlar kıtaların coğrafi bakımından birbirinden farklı olmasına dayanmaktaydı. Gelin evcil hayvanlardaki farklılıklardan başlayalım. M.Ö. 4000 yılı civarında Batı Avrasya bugün de egemen olmaya devam eden büyük beşli evcil hayvanlarına zaten sahipti. Bu hayvanlar koyun, keçi, domuz, inek ve attı. Doğu Asyalılar ineklerin yerini alan diğer dört büyük baş hayvanı evcilleştirmişlerdi. Bunlar da yaklar, su sığırları, Güneydoğu Asya vahşi öküzü ve Malezya yaban sığırıydı. Daha önce söylediğim gibi bu hayvanlar yiyecek, güç ve giyecek sağlarken at hesaplanamaz derecede askeri öneme sahipti. At 19. yüzyıla kadar savaşlarda tank, kamyon ve jip görevi görmüştür. Amerikan yerlileri buna denk düşen dağ koyunu, dağ keçisi, göbekli domuz, bizon ve tapir gibi yerli Amerikan memelilerinden neden aynı ölçüde yarar sağlayamamıştır? Yerliler neden tapirlere ve yerli Avustralyalılar neden kangurulara binip Avrasya'yı işgal ederek oraları kasıp kavurmamıştır? Cevap şu ki bugün bile dünyadaki vahşi memeli türlerin ancak küçük bir kısmının evcilleştirilebileceği bilinmektedir. Buna ilişkin tüm girişimlerin başarısız olduğu düşünülürse durum daha da netleşir. Sayısız tür esir tutularak evcil hayvan olmak için gerekli olan ilk aşamaya ulaştı. Amazon yerlilerinin köylerinde evcilleştirilmiş maymun ve gelincikler görmüşken, Yeni Gine köylerinde evcilleştirilmiş keseli sıçan ve kangurulara tanık olmuştum. Eski Mısırlılar ceylanları, antilopları, turnaları, hatta sırtlanları ve büyük olasılıkla zürafaları bile evcilleştirmişti. Hannibal'in Alpleri geçtiği evcil Afrikalı filler, bunlar bugün sirklerde görülen evcil Asya filleri değildi, Romalıları dehşete düşürmüştü. Fakat evcilleştirmeye ilişkin başlangıç aşamasındaki tüm bu çabalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Atların M.Ö. 4000 civarında ve ren geyiklerinin birkaç bin yıl sonra evcilleştirilmesinden beri büyük Avrupa memelilerinden hiçbiri başarıyla evcilleştirilenler listemize eklenmemiştir. Dolayısıyla evcil memelilerin birkaç çağdaş türü evcilleştirilmeye çalışılan ve vazgeçilen yüzlerce başka türden hızlıca ayıklanmıştır. Çoğu hayvan türünü evcilleştirme çabası neden başarısız olmuştur? Yabani bir hayvanın evcilleştirilmesinin başarılı olması için sıra dışı bir takım özelliklerin tümüne sahip olması gerekir. İlk olarak bu hayvan çoğu durumda sürüler halinde yaşayan sosyal bir türe ait olmalıdır. Bir sürüde ast konumda bulunan bireyler baskın bireylere karşı içgüdüsel bir itaatkarlık gösterirler ve bunu insanlara da sergileyebilirler. Asya yaban koyunu, evcil koyunların atası bu tür bir davranışı sergiler. Fakat Kuzey Amerika'daki Kanada koyununda bu görülmez. Bu da yerlilerin Kanada koyununu evcilleştirmesini engelleyen önemli bir farklılıktır. Kediler ve dağ gelincikleri dışındaki tekil yaşayan türler evcilleştirilmemiştir. İkincisi, tehlike anında olduğu yerde durmak yerine aniden uçarcasına hareket eden ceylan, geyik ve antilop gibi türler başa çıkmak için fazlasıyla ürkektir. Geyiği evcilleştirmemiz özellikle dikkat çekicidir. Çünkü on binlerce yıldır insanlarla çok yakın olarak bir arada yaşayan pek az başka yabani hayvan vardır. Geyikler daima yoğun biçimde avlanmış olsa da dünyadaki 41 geyik türü arasından yalnızca ren geyikleri başarılı bir şekilde evcilleştirilmiştir. Yaşam alanlarına ilişkin davranışları, kaçma refleksleri ya da her ikisi diğer 40 türün adaylıktan elenmesine neden olmuştur. Yalnızca ren geyikleri dışarıdan gelenlere gerekli müsamahayı gösteriyorlardı ve sokulganlardı, sınır koruma davranışı göstermiyorlardı. Son olarak evcilleştirme hayvanların esaret altındayken üreyebilmelerini gerektirmektedir. Hayvanat bahçelerinin yaşadığı korkuların sıklıkla gösterdiği gibi uysal ve sağlıklı olan esaret altındaki hayvanlar kafesteyken çiftleşmeyi reddedebilmektedir. Siz de uzun süren bir flört dönemini ve cinsel birleşmeyi başkalarının meraklı gözleri önünde yapmak istemezdiniz. Pek çok hayvan da bunu istememektedir. Tutsak hayvanları çiftleştirmede yaşanan bu sorun, potansiyel olarak çok değerli bazı hayvanları evcilleştirmede ısrar eden girişimleri geri çevirmiştir. Örneğin dünyadaki en iyi yün, Ant dağlarına özgü küçük bir deve türü olan Vicuña'dan elde edilmektedir. Fakat ne İnkalar ne de çağdaş çiftlik işletmecileri onu evcilleştirebilmiştir ve yün hala yakalanan yabani Vicuña'lardan sağlanmaktadır. Eski Asur krallarından 19. yüzyıldaki Hint maharajanlarına dek pek çok hükümdar dünyanın karadaki en hızlı hayvanı olan çitaları avcılıkta kullanmak üzere uysallaştırmıştır. Fakat her prensin çitası yabani doğada yakalanmak zorundaydı ve hayvanat bahçeleri bile onları 1960'lara kadar çiftleştirmeyi başaramamıştır. Toparlarsak, tüm bu nedenler Avrasyalıların başka yakın akraba türleri değil de neden büyük beşliği evcilleştirmede başarılı olduğunu ve Amerikan yerlilerinin bizonu, göbekli domuzu ile dağ koyun ve keçisini evcilleştiremediğini açıklamaya yardımcı olmaktadır. Atların askeri değeri görünen küçük farklılıkların bir türün eşsiz biçimde ödüllendirilmesini, diğerinin kullanışsız kılmasını göstermesi bakımından özellikle ilginçtir. Atlar tek tırnaklı toynaklı memelilerin oluşturduğu Perissodactyl adı verilen bir memeli grubuna aittir. Bu grup atlar, tapirler ve gergedanlardan oluşmaktadır. Perissodactyl'ın 17 yaşayan türünden 5 tapir türü, 5 gergedan türü ve 8 yabani at türünün 5'i hiçbir zaman evcilleştirilmemiştir. Gergedan ya da tapirlerin üzerine binmiş Afrikalılar ve Hintliler Avrupalı istilacıları ezebilirlerdi. Ama bu asla gerçekleşmemiştir. 30. ayarın sonu. Sayfa 276.